Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
Merhabalar Güven Bey, günaydın.
Günaydın Özdeş.
Bugün Ömer Bey yok ama oldukça kalabalık bir grubuz. Siz sunabilir misiniz?
Tabii memnuniyetle. Bugün Çocuk İstanbul üzerine bir özel çocuklar ve bilim programı yapıyoruz. Dört konuğumuz var. Uzman pedagog Sibel Çetingöz bu programı aslında koordine eden, organize eden kişi. Kendisine de teşekkür ediyorum. Dolayısıyla bir bilimci konuğumuz var. Profesör Uygar Tazebay. İki tane de Çocuk İstanbul'a katılımcı olan birisi 11 yaşında 5. sınıf öğrencisi, diğeri 10 yaşında 4. sınıf öğrencisi olan konumuz var. Atlas Yazıcı ve Derin Deniz Kalmış. Ben kısaca aslında konuklarımızı tanıtayım ve ondan sonra başlayalım. Sibel Çetingöz'le başlayayım. Kendi deyimiyle bir süre formal eğitim alanında çalıştıktan sonra informal eğitim alanına geçiyor. Çocuk İstanbul'un kurucu ortağı, aynı zamanda eğitim koordinatörü. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Gelişim Nörolojisi bölümünde yüksek lisans çalışması var. Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü'nde yer alan müzelerde de eğitim koordinatörü olarak çocuklara, gençlere dönük eğitim programlarının oluşturulmasında ve yürütülmesinden sorumlu olmuştu. Biz aslında şunu da söyleyeyim, bu programı geçen hafta yayınlamayı düşünüyorduk. Yani 9 Nisan Salı günü, fakat bayram dolayısıyla Açık Radyo tatile girince, daha doğrusu Açık Gazete tatile girince bu haftaya kaldı bu programın yayınlanması. Bilimci konuğumuz Profesör Uygar Tazebay, ODTÜ Biyoloji bölümünden mezun, daha sonra doktorasını Paris Üniversitesi'nden alıyor. Halen Gebze Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde çalışmalarına profesör olarak devam ediyor. New York Bilimler Akademisi, Amerikan Kimya Derneği üyesi ve Moleküler Biyoloji Kurucu Başkanı. Konuklarımız da Atlas Yazıcı ve Derin Deniz Kalmış. Aslında Atlas ve Derin Deniz, biz sizden de birer cümleyle kendinizi tanıtmanızı istesek mümkün olur mu?
Tabii ki de. Ben başlayayım. Merhaba, benim adım Derin Deniz Kalmış. Doktor İsmet Birgül İlkokulu'nda 4. sınıf öğrencisiyim. 10 yaşındayım. 3 yıldır keman eğitimi alıyorum. Karate yapıyorum. Karate'de de yeşil kışım. Aynı zamanda Bilsem öğrencisiyim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çocuk Danışma Kurulu üyesiyim. Burada şimdi sizinle toplandık ve koku hakkında konuşacağız.
Tamam, harika. Çok teşekkürler. Atlas, senden de benzer bir şekilde bir kendini tanıtmanı rica etsek.
Merhaba, ben Atlas Yazıcı. Aslında 10 yaşındayım. Yıl farkını 2013'te doğduğum için 11 olarak alınıyor. Ayrıca Deniz gibi İstanbul Çocuk Danışma Kurulu üyesiyim. Ayrıca 5. sınıfa gidiyorum.
Peki, çok teşekkür ederiz.
Hepiniz hoş geldiniz.
Evet, hoş geldiniz yeniden. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Şimdi aslında Sibel Çetingöz'le başlayalım. Çocuk İstanbul nedir ve programı niye yapıyoruz? Kısaca belki bize anlatırsa, arkasından da Profesör Uygar Tazebay'la koku konusunu herkesin anlayacağı bir şekilde konuşmaya devam edelim isterseniz.
Peki, ben hızlıca zamanı mümkün olduğunca doğru kullanmaya çalışarak bugün neden bir araya geldiğimizi anlatmaya çalışayım. Çocuk İstanbul'u anlatarak başlamayacağım, o çünkü oldukça uzun bir anlatım gerektiriyor ama aralarda bizim de kim olduğumuz ortaya çıkmış olacak. Şimdi Avrupa Çocuk Üniversiteleri Ağı diye bir ağ var. 2010 yılında Avrupa Birliği kapsamı ülkelerde çocuk üniversiteleri arasında işte iletişim, işbirliği, bilgi ve deneyim paylaşımı amacıyla kurulan bir ağ. Bugün bu ağ sadece Avrupa'daki ülkelerde değil, Avrupa dışında da yayılmış biçimde. Ve üyeleri arasında da sadece çocuk üniversiteleri değil, çocuklar için programlar geliştiren, uygulayan informal eğitim alanındaki aktörler de yer alıyor. 29 farklı ülkeden 78 kurumun üye olduğu bir ağa dönüşmüş durumda. Biz de Çocuk İstanbul olarak bu alanda programlar yürüten bir kurum olarak işte bilim programlarımız var, sürdürülebilirlik programlarımız var, kent ve çocuk üzerine çalışıyoruz. Dolayısıyla bu yaptığımız programlar, projelerle bu ağın 2014 yılından bu yana da üyesiyiz. Şimdi Avrupa Çocuk Üniversiteleri Ağı, UCUNET kısaca, hem üyeleri arasında üyelerin birbirlerinden öğrenmeleri için, iletişim sağlamak için, çocuklara bu merak etme, soru sorma, farklı konulara ilgi duymalarını sağlayacak pek çok üyelerin yaptığı programlar arasında da bir iletişim, bir görüş alışverişi, birbirinden öğrenme olanağı sağlayan bir platform. Ve bu platform bu yıldan başlayarak, bu yıl birincisi, her yıl 11 Nisan'ın Uluslararası Çocuk Üniversiteleri Günü olarak belirlenmesini ve üye kuruluşlar tarafından da planlanan, uygulanan etkinliklerle yaygınlaşmasını hedefledi ilk kez bu yıl. Evet. Bu yani sadece 11 Nisan değil, o hafta içinde yayılmış olabilir, birkaç günlük olabilir. Etkinlikler, atölye çalışmaları, eğitim programları, şimdi yaptığımız gibi radyo programları, konferanslar ve daha pek çok disiplinler arası yaklaşımı kapsayan yerel etkinlikler yer alacak bu hafta içinde. Aslında ana fikir de üyelerin buluşturulması, ortak mesajlar iletme fırsatı verilmesi ve daha da önemlisi bilime, araştırmaya erken yaşlardan itibaren çocukların daha eşit düzeyde sağlanan fırsatlarla ulaşmasını, yararlanmasını ve katılımlarını sağlamak. Ki biz de bugün sizin programınız ve Açık Radyo da desteğiyle daha çok çocuğa ulaşması, daha yaygınlaşmasını da sağlamaya çalışıyoruz. Bunun için de ayrıca gerçekten teşekkür ediyoruz. Hem kendi adımıza hem çocuklar adına.
Tabii, rica ederiz.
Şimdi sağ olun. Şimdi bugün için biz yani bu Uluslararası Çocuk Üniversiteleri Günü'nde ne tür bir organizasyon yapabiliriz diye düşündüğümüz zaman şuradan yola çıktık. Daha önce çocuklarla bilim buluşmaları başlığı altında gerçekleştirdiğimiz ve çocuklarla farklı alanlardaki bilim insanlarını bir araya getirdiğimiz bir seri buluşmadan yola çıktık. Daha önce iki yıllarda gerçekleştirdiğimiz. O seri kapsamında bilim insanları, akademisyenler kendi alanlarıyla ilgili bir konuyu çocuklara interaktif bir şekilde aktarmışlardı. Bu sözünü ettiğim şey siz de çok iyi bilirsiniz. O kadar kolay bir şey değil. Biz ona çocukların düzeyine inmek değil, çocukların düzeyine çıkmak diye söz ediyoruz. Gerçekten kolay bir şey değil. Bu programlardan birini de Uygar Tazebay'la gerçekleştirmiştik. Oradan hareketle de Uygar Bey'i de davet ederek bu uluslararası günü kutlamaya diyelim ki çocuklarla bu kez yüz yüze değil radyo aracılığıyla, açık radyo aracılığıyla bir bilim buluşması gerçekleştirmek istedik. Hareket noktamız bu oldu ve bugün burada hep beraber bir araya gelmiş olduk diye noktalayabilirim ben.
Peki, çok teşekkürler. Şimdi o zaman sözü Profesör Uygar Tazebay'a vereyim. Çünkü galiba bir bilimsel konuya giriş yapacağız ve Atlas ve Derin Deniz'inde daha sonra fikirlerini alacağız bu konuda.
Çok teşekkürler. Sibel beni sağ olsun yüceltiyor. Çocuklarla bilim buluşmaları programına beni de dahil ettikleri zaman herhalde bundan 7-8 yıl önce başladı program. Ben çok heyecan duydum. Yani çocukların bilime yaklaşımı, çocukların bilmedikleri konulara yaklaşımı çok heyecan verici. Şu anlamda merak çocuklarda çok ön planda. Her istedikleri soruyu istedikleri şekilde sorabilme yetileri var. Eleştirel akıl çocuklarda çok aktif ve özgür düşünce. Şimdi bu da Uluslararası Çocuk Üniversiteleri Günü deyince, üniversite deyince aklımıza gelen şeylerden üçü herhalde. Yani özgür düşünce, merak, eleştirel akıl. Çocuklarla çalışmak, çocuklarla bilimsel bazı şeyleri konuşmak her zaman heyecan verici oluyor bu anlamda. Belki de beynin en çıplak şeklini çocukta görüyoruz diye düşünüyorum. Benim de bir yandan 3 yaşında bir kızım var. Onunla da her gün etkileşim içinde bunu birebir görüyorum. Mesela huzursuzluk yaptığı zaman sakinleştirmenin iki yolu var. İlgisini çeken iki şey. Bunlardan bir tanesi, gel sana bir hikaye anlatayım. Gel bir kitap okuyalım, sana bir hikaye anlatacağım, bak dinle dediğim zaman sakinleşiyor. Veya işte çikolata yer misin, şeker yer misin falan, çikolata yer. Çikolata ve hikaye. Buradan da şuna gelmek istiyorum. Yani insan beyninin önemli gıdalarından bir tanesi hikaye. Ki beyin hikayeyi seviyor. Hem dinlemeyi hem yaratmayı. İkinci bir şey de işte şeker, çikolata, bunun da biyolojik de bir anlamı var ya. Bu koku biyolojisi 2004 yılında Nobel ödülü aldı Richard Axel ve Linda Bach. Ve algı biyolojisine yönelik önemli bir model geliştirdiler. Çevremizi nasıl algılıyoruz? Kokuyu nasıl algılıyoruz'u moleküler anlamda açıkladılar. Ve bu da 2004 Nobel ödülü. Ben entelektüel olarak bununla çok ilgilendim. Yani çevremizdeki durumları nasıl algılıyoruz, çevremizi nasıl algılıyoruz. Bu konuda Türkiye'de aslında yetkin kişilerden bir tanesi Boğaziçi Üniversitesi'nde Stefan Fuss, diğeri de Arzu Çelik, nöro gelişim çalışıyorlar Boğaziçi'nde. Stefan aslında koku biyolojisini hani benden çok daha hakim, çünkü bunun nöro gelişime yönelik çalışmalarını yapıyor. Arzu Çelik de görme biyolojisinin gelişime yönelik konularını çalışıyor. Bunun ikisinin de ismini burada söylemek isterim. Çünkü Türkiye'de nöro gelişime yönelik önemli çalışmalar yapıyorlar. Ben de, ikisi de yakın arkadaşım, kokuya yönelik çalışmalar ilgimi çektiği zaman onlarla bunu uzun uzun konuşmuştum. Bazı şeylerin nasıl olduğunu beraber değerlendirdik. Koku yani çok ilgi çekici bir şey. Kokuyu, evet, bizim algılamamız, kokuyu canlıların algılaması ve bunu kullanmaları.
Evet, peki o zaman şimdi Derin Deniz'e ve Atlas'a da hemen sorayım. Sonra bir sohbet şeklinde devam etsin isterseniz. Şimdi bundan ta 2500 sene önce Aristoteles diye bir antik Yunan düşünürü, işte 5 algı duyumuz var, 5 algı modalitemiz var demiş. O günden bugüne de böyle kalmış. İlkokullarda filan da öyle öğretiliyor. Aslında daha çok algı modalitemiz olduğu düşünülüyor bugün, ama dış dünyaya dair bilgileri işte ya görerek, ya duyarak, ya koklayarak, ya tadını alarak, ya işte dokusunu dokunarak anlıyoruz. Koku bunların içinde bence aslında en ilginci bir taraftan. Derin Deniz ve Atlas, sizi sorayım önce. Koku sizin ilginizi çeken bir konu mu ve niye?
Aslında koku bence en ilginci koku değil. Koku çok, yani burnumuz nasıl koku alıyor yani? Bunu bilmek istiyorum ve koku ilgimi çekiyor. Ama görme kadar değil. Çünkü bir şeyi görmek, yani bu o kadar tuhaf geliyor ki. Nasıl? Bu beş duyunun tamamı aslında ilginç. Koku da onlardan biri.
Evet. Peki. Teşekkürler. Derin Deniz, sen ne diyorsun?
Koku çok ilginç. Biz nasıl koku alırız? Bir şey nasıl koku yayar? Koku aslında önemli bir şey. Çünkü bizim mesela biz görmüyorsak ya da duymuyorsak bir şeyi kokularımızla da algılayabiliriz. Bu yüzden koku bence çok önemli bir şey ve çok ilgimi çekiyor.
Evet evet, kesinlikle. Şey, belki burnumuzdan başlayalım. Atlas, ne diyorsun? Burnumuz ne işe yarıyor?
Ben bir soru daha soracaktım. Hayvanların tabii koku alma duyuları ile insanlarınki aynı mı? Eğer aynı değilse aradaki fark ne?
Evet, harika bir soru. Atlas'a ben bir soru sormuştum. Oradan devam edelim. Atlas, burnumuz ne işe yarıyor? Burnumuzda iki tane delik var. Ne işe yarıyor bu burun denen şey?
Burun hem koku almamıza hem de nefes alıp vermemize yarıyor. Ama nasıl koku aldığımızı bilmiyorum.
Burnumuz, evet, nefes almamıza yarıyor. Hava alıyoruz burnumuzdan. Bir yandan da işte bir yaseminin yanından geçiyorsak fark ediyoruz. Aa, burada bir yasemin var, veya işte bir leylak var, veya ekmekçiye girdik. Şimdi burnumuz gene hava alıyor. Yani asıl hava almamız lazım, değil mi? Hava alamazsak büyük bir stres yaşarız. Ama bir yandan da o havanın içindeki moleküller de havanın içine karışan, işte ne bileyim, pizzacı geldiyse, akşam pizza sipariş verdiysek, pizza giriyor evin içine. Hemen fark ediyoruz, ya yaşasın, pizza geldi. Ekmekçiye giriyoruz, işte ne bileyim, pide kokusu, işte leylak falan, yani güzel kokular. Aynı şekilde kötü kokularda, değil mi? Top oynamaya gidiyoruz diyelim ki bir boş sahanın içine. Fakat orada kanalizasyon patlamış, ya kötü kokular geliyor. Acaba burada futbol oynasak mı, oynamasak mı belki de? Yani ilginç olan şey bu hava almaya yarayan burnumuz, havanın içerisindeki diğer molekülleri de an bir an, yani her an sanki test ediyor. Yani bunları kokluyor ve etrafta ekmek mi var, kahve mi var, yasemin mi var, lağım mı patladı, gaz kaçağı mı var? Yani bu açıdan çok ilginç yani. Hava almaya yarayan organ, bir yandan da ortamdaki partikülleri aslında analiz ediyor. Bir de burada şöyle bir şey de var. Mesela gene Derin'e sorayım. Demin Atlas'a sormuştum. Derin, anaokuluna ilk başladığın günü hatırlıyor musun?
Hatırlıyorum.
Peki yani nasıl kokuyordu? Anaokul, o sınıfın kokusunu hatırlıyor musun peki?
Birazcık tam hatırlayamıyorum aslında. Ama bazı öğretmenlerimizin parfümleri kokuyordu.
Aa, mesela yani evet evet, ne güzel. Yani ben mesela bak, ben birinci sınıfa başladığım, şimdi günü tabii hatırlamıyorum ama birinci sınıftaki sınıfımızın kokusunu hatırlıyorum. Yani tebeşir, teneffüste top oynardık, böyle tebeşir, ter kokusu karışımı, silgi. Yani böyle bir silgi, tebeşir ve bizim şey, haylazlıklarımızın ter kokusu. Yani mesela ilkokul kokusunu hatırlıyorum ben. Koku... Yani anlatmak gerekirse ortamdaki işte yani pizza geldi dediğimiz zaman pizzanın içinde kekik var, peynir var. Peynir tabii herhalde kızarmış o pizza piştiği için. Kıtırlaşmış ekmek. Bunların bir moleküler tanımları var aslında. Mesela kekiğin piştiği zaman özellikle salgıladığı molekül var. Bu timol. Peynirin gene piştiği zaman salgıladığı molekül butirik asit. Kıtır ekmek molekülü asetil pirozin. Hani sıkmak istemiyorum ama moleküller aslında çevremizde moleküller var. Yani yasemin kokusunun molekülleri işte kahve tabii karışım moleküller bunlar kahve pizza dediğimiz zaman. Ama koku aldığımız bu organ onu devamlı test edip etraftaki şeylerin de bize bilgisini veriyor. Birazcık aynı görme gibi. Bir de derinin mesela öğretmeninin parfümünü hatırlaması çok ilginç. Kokular hep hafızayla da alakalı. Yani bazı yerlerin kokusunu hatırlıyoruz. Bu çok anlamsız değil. Çünkü aslında koku sisteminin rapor verdiği yer limbik sistem. Yani koku algıladığımız koku epitelindeki reseptörler veya koku almaçları bir koku soğancığına raporluyorlar ve koku soğancığı da aslında beynimizin limbik sistemine bağlı. Mesela tat o kadar da limbik sistemle alakalı bir şey değil. Tadın bağlı olduğu sistem tat sistemi. Daha çok midemizden işte mide enzimleri, sindirim enzimlerinin salgılanmasına yol açarken kokunun algılandığı sistem karar vermemize yol açıyor. Atlas'ın bir sorusu vardı hayvanlarla insanlarda koku sistemi aynı mı diye. Hayvanlar aslında bizden çok daha aktif kullanıyorlar kokuyu. Yani ne bileyim doğadaki işte Afrika'da bir zebra düşünelim. Koklayarak havayı ya etrafta bir kaplan var mı kaçmam lazım mı veya yiyecek bir şey var mı acaba şu yöne gidip bir şeyler mi yesem kararı veriyor. Ama biz insanlar olarak kaç zamandır aslında kokuyu böyle yaşamsal kararlar için kullanmıyoruz. Yani beni yiyecek bir kaplan mı var buradan kaçayım mı diye kullanmıyorum kokuyu. İşte ne bileyim yani ekmekçideki ekmeği kokluyorum. Kahveciye girdiğim zaman kahvenin kokusu hoşuma gidiyor. Ama hayvanın algısı ve hayvanın karar mekanizmalarında koku çok daha ön planda.
Evet, Derin'in galiba bir sorusu var. O soruyu alalım isterseniz.
Koku çok önemliymiş. Peki dünyada hiç koku duyusu olmayan insanlar var mı?
Ya çok güzel bir soru Derin'cim. Teşekkürler. Koku bir yelpaze, evet. Koku almayan insanlar var. Bu genetik bir durum olduğu gibi. Yani kalıtsal ve doğuştan koku almayan insanlar var. Buna anozmia deniyor. Genetik anozmia. Ama insanlar içerisinde bir yelpaze aslında bu. Hypozmia, yani koku algısının düşüklüğü böyle bireylerde var. Veya hyperozmia. Yani çok koku algısı çok yüksek ve de dizozmia diye de başka bir durum var. Bu dizozmia da yani başka insanların güzel koku dediği bir şeye kötü ya burası çok kötü kokuyor diyen insanlar dizozmia olabilir. Yani bu bir yelpaze ama koku almayan evet insanlar var ve de oldukça ters bir durum. Yani ne bileyim bir gaz kaçağının da kokusunu alamayacaklar ve tehlikeli bir durum olabilir. Veya bir yangın kokusu alamamak kötü bir şey tabii.
Evet. Peki bir de Atlas'ın da bir sorusu var galiba. Onu da cevaplayalım.
Doğumdan ölüme kadar insanın en iyi koku aldığı bir dönem var mı? Bu böyle bir dönem varsa ne zaman?
Güzel soru. Çok net bir yanıt vermem. Aslında daha önce hiç düşünmediğim bir soru. Yani insanın hayatında kokunun ön planda olduğu bir dönem. Yaşlılıkta Atlas'cığım bu özellikle nörolojik hastalıklarda mesela Alzheimer başlangıcında ilk kaybedilen yetilerden bir tanesi o kokuyla hafızayı bir araya getirme yetisi, yani koku alması düşüyor diyemem ama kokuya yönelik hatıraların zayıfladığı durumlarda Alzheimer başlıyor gibi oluyor deniyor genelde. Sana bir cevap veremiyorum. Yani gençlikte genellikle algı sistemleri çok daha yüksek. Yani herhalde erken yaşlarda, çocuklukta, gençlikte daha kuvvetlidir ama net bir cevap veremiyorum. Herhalde diyerek açıklamam gerekiyor. Kusura bakma.
Evet. Zor bir yerden sordu.
Zor bir soru ama güzel bir soru.
Evet. Bence de. Peki aslında zamanımızın sonuna geldik. Kapatmak zorundayız. Bu sohbetin aslında sonu değil tabii ama ben şu iki şeyi söyleyerek bitireyim. Bir tanesi, şimdi bunu derinine Atlas'ın düşünmeleri için de söyleyeyim. Cep telefonuyla birisini aradınız diyelim. Görüntülü arıyorsanız görebiliyorsunuz, sesini de duyabiliyorsunuz ama kokusunu almıyorsunuz bu kişinin. Veya sinemaya gittiğinizde işte bir şeyler seyrediyorsunuz ama genellikle koku orada olmuyor. Niye acaba? İşte yani bazı şeyleri, bilgisini illa yakınındayken almak gerekiyor. İşte tat da öyle mesela, koku da öyle ama duymadı, görmedi her zaman öyle değil. Bir de benim sık sık sorduğum, mesela kendi öğrencilerime sorduğum sorulardan biri bu: 5 algı modalitenizden bir tanesini kaybetmek durumunda, zorunda kalsanız hangisini kaybetmeyi tercih ederdiniz? Burada da işte mesela herkes ben görmeyi kaybetmek istemem çünkü görme çok önemli falan diyor ama düşünmeniz için size söyleyeyim. Dokunma duyusunu kaybetseniz hayatınız ne kadar zor olurdu acaba? Yani mesela hiç koku almayan bir insan yaşamını sürdürebiliyor. İşte görmeyen bir insan ya da duymayan bir insan da zorluklarla sürdürebiliyor ama eğer dokunma duygunuz hiç kalmadıysa o zaman iyice zorlaşıyor hayatınız. Diyeyim. Neyse, ben de çok uzatmayayım. Son olarak bir de Açık Radyo'da Küçük Düşünürler Topluluğu diye bir topluluk var. 5. sezonunu sürdürüyor bu yayın döneminde. Orada da felsefeci Doktor Özge Özdemir'in işte eşlik ettiği bir grup çocuk böyle felsefi meseleleri konuşuyor filan. O da bu aslında sizin projenize nispeten benzer bir şey. Çocuk İstanbul'un işte felsefi tarafı diyelim. Böylece de bitirelim. Bugün konuklarımız uzman pedagog Sibel Çetingöz, moleküler biyolog Profesör Doktor Uygar Tazebay ve Çocuk İstanbul'un katılımcıları Atlas Yazıcı ve Derin Deniz Kalmış'tı. Hepinize çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için.
Çok teşekkür ederiz.
Biz çok teşekkür ederiz bu fırsat için.
Biz teşekkür ederiz.
Görüşmek üzere, hoşça kalın.
Görüşmek üzere.